Ayrım 3.
Sobayı yaksak mı anne? Sen üşümüyor musun anne? Mutfaktan yanık kokusu geliyor. Üşüyorum anne. Beni dinlesene anne. Anne, mama. Söyleneceğine git kardeşine bak. Bıktım sizden de sizin boklu çamaşırlarınızdan da. Üşüyorsan git üstüne kazak giy. Ama çeneni kapat. Anladın mı? Çeneni kapat. Ama anne mutfaktan yanık kokusu geliyor. Çeneni kapat kardeşine bak. Ekmek ve çorbadan başka şey yok mu? Bıktım onları yemekten artık. Kek yapamaz mısın anne? Üstünde çikolatalı sos ve en tepesinde muz olan. Anne ne olursun anne. Hala söyleniyor musun sen? Cehennem ol git başımdan çocuk. Defol. Görmek istemiyorum seni. Anladın mı? İstemiyorum. Ama anne babam mutfakta ne arıyor öyle? Neden o ipi aldı? Niçin tuvalete iple girdi? Anne neden babam bana öyle baktı? Anne neden babam tuvalete iple girdi? Yeter be çocuk sus artık. Sus ve çorbanı iç. Ama anne neden babam tuvalette böyle çok kaldı? Gidip baksana anne. Çorbanı iç. Tuvalete git babama bak anne. Anne mama lütfen. Baba neden çıktın oraya? Ne yapıyorsun orada? Yetişin babama bir şey oldu. Yetişin babama bakın. Anne mama papa. Siyah saçlı kadın fotoğrafları toplayıp komodinin üzerine koyuyor. Hemen savaş sonrası mıydı? 7 yaşında mıydın? Kardeşin kaç yaşındaydı? O kış ne soğuk geçmişti. Baban ne hoş adammış. Çok da gençmiş. Sarışın kadın yataktan indi. Elindeki dergiyi yere fırlattı. Aynanın önüne oturdu. Dudaklarını koyu kırmızıya boyadı. İncecik dudakları iyice inceldi. Giyindiler, çıktılar. Restoran Laterna'ya girdiklerinde gece yarısına 3 saat vardı. Eylül sonlarında hala yaz izleri taşıyan bir tılsım havada. Garson kız gencecik gülümsedi onlara. Beyaz şarap ısmarladılar. Life Framil. Laterna, bordo kalın perdelerle döşeli, ağır atmosferli bir Rus restoranı. Küçük yuvarlak masalar bordo örtülü. Vazolarda bir örnek çiçekler. Yapma mı, gerçek mi oldukları ancak dokununca anlaşılıyor. Dokunuyor. Gerçek çiçekler bunlar. Nasıl da beceriyorlar rol yapmayı böyle? Çiçeklere filmlerde rol verilebilir mi acaba? Laterna'nın müşterileri olağanüstü bir sessizlikte, bir şeylerin olmasını bekler gibi oturuyorlar. Özel bir kulüp mü acaba burası? Soruyor. Hayır değilmiş. Neden böyle alçak sesle konuşuyor insanlar? Şarapları geliyor. Yoksa bu güzel garson kız her şeyi bilip de konuşmayan o kadın casus mu? Ne tuhaf bir yer burası. Güzel mumyalarla süslü bir müze. İki bordo kadife perde ile dekore edilmiş küçük sahnede 4 genç adam müzik yapıyorlar. Genç görünüyorlar ama çok yaşlılar. 2 klarnet, 1 piyano, 1 kontrbas. Müzik onları alıp Casablanca filmine götürüyor. Bir Bogart eksik hani. Soruyor, tuhaf değil mi burası? Her şey çok eski. Bakışlar, tonlar, kokular. Ama yüzler ve bedenler genç. Hayır burayı çok seviyorum. Beni dinlendiriyor bu serin hava. Sigarasını emiyor zevkle. Bütün kırmızısı ağzının, sigaranın beyaz filtresinde kalıyor. Dudakları çıplak şimdi. İncecik, cansız, renksiz. Sanki vücut ısısı çoktan kaybolmuş. Buz gibi oturuyor. Onu dinlendiriyormuş bu serin hava. Beni donduruyor. Tanrım! 5 yılda insan bu kadar değişebilir mi? Beni ürkütüyorsun. Bunca mutsuz oluşun ve olacağının çığlıkları kulaklarımı sağır ediyor. Üşüyorum sana bakınca. Ürperiyorum gözlerinin donuk mavisinde. Azalıyorum anlasana. Korkuyorum ve bunu sana söyleyemiyorum. Ne eski şarkılar bunlar, nereden bulmuşlar? Klarnetin sesi ne kadar şekerli ve yuvarlak değil mi? Duyuyor musun, hı? Radyoyu kapatma anne. Sessizlikte korkuyorum. Uyumaktan da korkuyorum anne. Babamı görüyorum gözlerimi yumunca. Hala tuvalette ipe asılı bana bakıyor. İn aşağı diyorum. Orada çok komik duruyorsun diyorum. Hiç ses çıkartmıyor. Benimle yat anne. Bana sarıl anne. Lütfen anne. Gitme anne. Anne. Korkuyorum. Mama. Beyaz Alman şarabı bitti. Yenisini ısmarladılar. Garson kız güzel kokan geniş bir gülümseme ile bir şişe Lafroig daha getirdi. Elbette gülümser. Hangi ölümün yükünü taşıyor omuzlarında? Neden bunları konuşuyorlar sanki? 5 yıldır görüşemediler, mektuplara sığmayan ne çok şey yaşandı anlatılmayı bekleyen. Belki paylaşılacak. Oysa şimdi birisi iş arkadaşlarını anlatıyor, öbürü yeni bir roman yazmaya başlamış. İş arkadaşlarım çok anlayışlı insanlar. Yeni bir terapi kursuna yazıldım. Problemli çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Tam bana göre bir terapist acıyı tanımış olmalı, değil mi? Senin yeni romanın nasıl gidiyor? Geçenlerde eski bir öykünü okudum. Yeni yazdıklarını daha çok seviyorum. Aynı adamla 8 yıldır beraber yaşıyorum. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ne anlamı var ki? Çocuk da istemiyorum. İyi bir insan. Güven duygusu veriyor bana. Aşık falan değilim. Cinsel bir durgunluk dönemi yaşıyorum. Ama canımı sıkmıyorum doğrusu. 30 yaş bunalımı olmalı. Senin yine erkek arkadaşından ayrıldığın hikayeni dinleyeceğim besbelli. Evet, sen bir erkekle aynı evde yaşayamıyorsun. Anlamıyorum seni. Annem mi? Arada bir telefon ediyor, hep aynı terane. Beni bekliyor ve seviyor. Hala kardeşimle yaşıyor. O da bir tuhaf oldu. Annesinin kuzusu biri olan. Yalnız başına hiçbir şey beceremiyor. Yazık oldu zavallıya. Peki ya annene yazık olmadı mı diye soramıyorum. Kükreyecek biliyorum. Biliyor ve susuyorum. Kozmetik cerrahi ile gençleştirilmiş gibi sahte bir dirilik sergileyen müzisyen delikanlılar vals çalmaya başlıyorlar. Kuzey'in valsleri bile Akdeniz valslerinden hüzünlü bir hava taşıyor diye düşünüyorum. Ne komik, aynı melodiyi farklı ruh durumlarında farklı algılamak. Bakıyorum, yeni bir sigarayı emiyor, etrafı seyrediyor. Yerinde hafifçe sallanıyor müzikle. Yüzündeki umutsuz çizgilere çekinerek bakıyorum. Saçları mı dökülüyor yoksa? Rengi de kaybolmuş. Boyamalı, protein tedavisi falan. Toplamalı parçalarını. Yoksa yok olacak yakında. Dağılmış, paramparça etleri dökülüyor. Tanrım nasıl çözüldü? Nasıl da bu kadar dağıldı bu kadın böyle? Ne güzeldi oysa. Nasıl bakıyorsun saçlarına? Sarı olup da böyle gür, böyle sağlıklı saçı ilk kez sende görüyorum. Kıvançla gülümserdi. Mavi gözlerinde umut vardı. Heyecanlıydı. Değiştirecekti çocukluğunun kötü yazgısını. İnanıyordu. İnandırıyordu. Bir şeyler oldu. Bir şeyler kırdı onu. Küstü. Umudunu kesti. Bana anlatmayacak biliyorum. Korkarım hiç kimseye de anlatmayacak. Hiç değilse şu 8 yıllık ona güven veren adam var diye avutuyorum kendimi. Onunla konuşuyor mu? Ona yakın mı? Soruyorum. Bir bütünleşme bizimkisi diyor. Karşılıklı pratik gereksinmelerimiz, toplum içinde beraber oluşumuzun getirdiği avantajlar falan. Sigarasını açlıkla emiyor. Gözlerini kısıp kendimi kandırmıyorum artık. Bir erkek ancak bu kadar yakın olabilir bir kadına diyor. Camdan gökyüzünü gösteriyor. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Hangisini işaret etti diye geçiyor içimden. Peki diyorum umutla. Ya iki kadın? İki kadın yakın olamaz mı? Çok yakın. Yeni bir sigara çıkartıp yakıyor. Dumanı burnundan yüzüme püskürtüyor. Canım sıkılıyor. Eskiden böyle şeyler yapmazdı. Bu kayıtsızlık yeni olmalı. Sorumu yanıtlamıyor. Üstüne varmıyorum. Bitişik masada oturan yaşlı çift dans etmeye kalkıyor. Kadın bize gülümsüyor. Hoş bir kadın. Niye gülümsüyorsun öyle? İnanmıyorum o sahte gülücüklerini. Bırak peşimi. Gitmek istiyorum bu kasabadan. Büyük kente gitmek, üniversitede okumak istiyorum. Bırak peşimi ve engel olmaya kalkma. Ağlamaya falan da yeltenme lütfen. Daha ne istiyorsun? Babamı, kardeşimi, çocukluğumu, her şeyimi aldın elimden. Görmek istemiyorum seni, anlasana anne. Git başımdan anne. Ah mama, git başımdan lütfen. Gece yarısına bir saat geçe, sokaklarda hafta sonu ateşiyle el ele sarmaş dolaş genç çiftler, öpüşen insanlar ve sarhoşlar dolaşıyor. Herkes kendi dünyasında. Yaşlı bir sarhoş önümüzde durup nanik yapıyor. Dilini çıkartıp ürkütücü bir kahkaha atıyor. Sanki bu kahkaha iç organlarından birinin zarını yırtıyor. Midem mi acaba? Midem ağrıyor. Bakıyorum elinde sigarasıyla ceketine sımsıkı sarılmış, yanımda sessiz ve yürüyor. Öyle emin bir hali var ki ne kimse onun umurunda ne de tersi. Oysa ben ona özen gösteriyorum. Onu seviyor muyum diye soruyorum kendime. Şu anda hayır. Ama o kendisini seviyor mu? Bu daha önemli ve ivedi. Ben birazdan onu kaldığım yerden sevmeye başlayacağım, biliyorum. İki kadın mı? Diyor aniden durup. Sesi çok yaşlanmış gibi geliyor bana. Yüzüme bakıyor. Sigara dumanını özenle başka yöne üflüyor bu kez. Anne ve kızdan daha yakın iki kadın olabilir mi? Yürüyor. Yıldızlara bakıyorum. Bu kez çok uzak görünmüyorlar. Öykü şöyle biter. İki kadın serin bir sonbahar gecesinde konuşmadan yan yana eve doğru yürümektedir. Sarışın olanı sigara içmekte, esmer olanı sigara içmemektedir. Eylül 1985, Finlandiya. Vehbi Şanlı'nın Faust tutkusu. Vallahi şu Göte büyük adam. Yalnızca bir edebiyat dehası olmakla kalmıyor, insan ruhunun derinliklerine inebilmek konusunda da çok yetenekli bir yazar olarak göz dolduruyor. İnsan tanıyor. İnsan tanımak çok kıymetli bir sanattır, değil mi efendim? Doğrusu iki kişiyle tanışamadığım için hep üzülmüşümdür. Bunlardan birisi Leonardo da Vinci, öteki Göte olmuştur. İki dahi, iki üstün insan. Leonardo mesleki yaşından etkiler benim. Fakat Göte bambaşka. Onun inanılmaz bir insan tanıma, insan bilme gücü var ki, aksi halde Faust yazılamazdı. Göte'ye örnek alışım ve kendime ona yakın hissettiğim pek doğrudur. Ha ha ha. Vehbi Şanlı kendine özgü, o meşhur, yuvarlak, pek içten kahkahasını salıverdi. Bu neşeli, canlı kahkahaları, onu sevmeyenleri bile gülümsetecek denli keyif verici ve kaçınılmazdı. İnsanı bir şekilde yakalar, sarardı. Aslında öyle sevimsiz bir adam sayılmazdı. Sağ yanağında gizli bir gamzesi olduğunu görenler olmuştu. Yine de onu annesi Şerife Şanlı dışında seven pek kimse olduğu söylenemezdi. Hayatı boyunca sevgiyle hiçbir işin yürüdüğünü görmediğinden sevilen bir adam olmayışı Vehbi Şanlı'yı hiç rahatsız etmezdi. Rahmetli babası Rafet Şanlı sık sık annesini döverdi. Annesi hiç aksatmadan 5 çocuğunu tertemiz giydirir, kocasına meze sofrası hazırlar, hepsinin üstüne titrerdi. Ama komşuları İlhan Esen karısına fiske vurmazken, kadın başkasıyla kaçmış, onu cümle alemin önünde rezil etmişti. İhsan Esen kamyon şoförüydü. İçkiye başladı, aylaklaştı. İşinden atıldı, çocukları ortada kaldı. Oysa Şerife Şanlı kocasını terk etmeyi aklına getirmekten bile korkardı. Vehbi Şanlı 10 yaşındayken abisine okkalı bir yumruk atıp burnunu kırdıktan beri abisi ona emir vermekten ve eski gazete kağıt satışından kazandığı parayı haraca kesmekten vazgeçmişti. Ertesi yıl yemek masasında oynarken 5 yaşındaki kız kardeşinin sağ gözüne çatal batırmış, kızı ömrü boyunca cam gözlü olmaya mahkum etmişti. Bütün çocukların masum birer melek olduklarını bilmeyen Şerife Şanlı, devlet yatılı okulu sınavlarını kazanıp evden gitmesi için küçük Vehbi'ye adaklar, yasinler adamış, Allah'ın gücüne gitmesin diye onu öteki çocuklarından ayırmamış, ondan nefret etmemişti. Yine de zaman zaman kendini tutamayıp Rafet Şanlı'ya tıpatıp benzeyen hörgüçlü burnu olmasa, ebenin haram yemiş bir kadının çocuğuyla kendisininkini değiştirdiğini düşünmüştür. İyilikleriyle tanınmış kendi soyundan hiç nasip almayışını, ona gebe kaldığı gecenin 3 aylara denk düşmesinin Ulu Tanrı'nın bir cezası olduğuna yormuştur. Allah rahmet eylesin, Rafet Şanlı'ya mübarek 3 aylar falan anlatmak ne mümkündü. İçtimi kimse onu tutamazdı. Tövbe tövbe. Gücünü ve yeteneğini çok iyi kullanmalı insan. Yoksa harcanır gider, değil mi efendim? İnsan üzüm gibidir. Sonunda ya şarap olur ya sirke. Ha ha ha. Vehbi Şanlı bu çok sevimli kahkahalarında olduğu gibi konuşma tonunda da sakin, sesinin kalınlığından gelen bir toklukla çok duyulur, kişiliğinin otoriter özelliğinden ötürü de çok keskin bir ifade taşırdı. Yumuşacık, sevimli ve hiç fark etmeden insanı sımsıkı sarıveren buyurgan bir ton. Bu öyle kolay kolay elde edilmemiştir. Yıllar yılı yaşananlar, çetin mücadele ve uğraş sonunda Vehbi Şanlı ses tonundan kahkahasına, işinden çevresine kadar her şeyiyle bugününe erişmiştir. Saygı duyulmak sevilmekten çok daha önemli konudur. Sevgi kedi gibidir, sıcak, parlak, alımlı fakat nankördür. Saygı köpeğe benzer, sadıktır. Hiç kediyle köpeği yan yana koyabilir misiniz? Saygıyla sevgi de beraber olamaz, değil mi efendim? Ah ha ha. İşte bu yüzden sevilmiyor oluşu, üzerinde hiç kafa yormadığı bir konudur. Onun için korkmak ve saygı duymak eş anlamlıdır. Çocukken öğrendiği bu doğru, onun hayat görüşünün çok önemli bir çizgisini oluşturmuştur. Çocukken tanıdığı, saygı duyulan bütün erkeklerin parası vardı. Bazen parasız erkeklere saygı duyulduğu da oluyordu. Babası yoksuldu ama sık sık dayak cennetten çıkmadır deyip önce annesini sonra beşini sıradan geçirdiği için mahallenin sayılan adamlarındandı. O halde hem zengin hem de korku salan erkekler en saygın olanıydı. Yıllar geçtikçe insanları korkutmanın onları dövmeden de sağlanabileceğini öğrendi. Tahsilli, görgülü birisinin babadan kalma yöntemleri kullanması pek çağ dışı olurdu doğrusu. Babanın felsefesini alacaksın ama yöntemlerini geliştireceksin, değil mi efendim? İnsanları korkutmanın bin bir çeşit uygar yolu var elbette. Onları küçük olduklarına inandırmak, geleceklerini belirsiz kılıp tedirgin etmek, aralarına nifak sokmak, değer yargılarının geçersizliğine ikna etmek. Aile düzenlerini azıcık değiştirmek. Her erkek biyolojik olarak biraz hovardadır, değil mi efendim? Ha ha ha. Çok çalıştırıp özel yaşamlarına vakit tanımamak. Yaş ve meslek gruplarına göre birbirleriyle yarışır, birbirine düşman duruma sokmak, aralarındaki uyumu ve dostluğu bozmak. Ve daha pek çok küçük sevimli hileler. Bundan sonra onları idare etmek pek kolaydır. Çoğu kez oltadaki yeme koşar, hatta yem için minnettar bile olurlar. Korkmuş, paniğe kapılmış, yalnız kalmış insan kolay lokmadır. İş ustaca bunu sağlamakta gizlidir. Vehbi Şanlı asla kaba saba, şiddet yanlısı, kadın avcısı bir insan değildir. Onun iri yarı cüssesi, içleri daima kırmızı küçük kahverengi gözleri, pembe yanakları ve hantal ellerine rağmen ince ve zarif bir yanı olduğu söylenir. Kibarlığı, görmüş geçirmiş tavrı, olaylara hakimiyeti, kadınlara saygınlığıyla hiç de ürkütücü birisi değildir. Bir keresinde üçüncü karısına çiçek aldığı bile rivayet edilir. Derin olmasa da önemli miktarda müzik kültürü vardır. Barok müzik sevdiği, girdiği topluluklarda herkesi susturup uzun uzun Bach ve Handel anlattığı duyulmuştur. Bu Almanlar çok akıllı ve yetenekli insanlar. Bakınız bir Nietzsche, bir Goethe, bir Wagner hep o topraklardan doğuyor. Le Corbusier'in ailesinde de Alman kanı olduğu iddia ediliyor. Bunun bir nedeni olmalı, değil mi efendim? Ha ha ha. Devlet parasız yatılı okulu sınavlarını en çok Şerife Şanlı'nın adakları ve duaları sayesinde kazanıp liseyi bitirdikten sonra başvuru bitimine 2 saat kala bir arkadaşının haber verdiği bir başka sınav sonucu 18 yaşında mimarlık tahsil etmek üzere İtalya'ya gitti. Ankara'nın Cebeci Mahallesi'nde büyüyüp İzmir'de orta ve liseyi bitirdikten sonra Roma'da mimarlık öğrencisi olmak onu asla şımartmamıştı. Aksine uzun süre İtalya yerine Almanya'da olmayışına canı sıkılmıştı. Fakat bir süre sonra Roma onu da sarmış, kentin görkemli cazibesine fazla direnememişti. Yine de İtalyanları ve kültürlerini hoş, ince, alımlı fakat Katolik dünyanın duygusal çok esnek biraz hafif değerleri olarak algılamıştır hep. Güzellik, incelik, estetik elbette Vehbi Şanlı'nın hoşuna giden şeyler ama bunlar yaşamın ikinci ögeleri. Tıpkı kadınlar gibi. Bir erkek için iş, iş ilişkileri, para, başarı gibi yaşamın gerçek belirleyicileri vardır ki enerjisinin ve vaktinin onda dokuzunu bunlara ayırmalıdır. Her ne kadar estetik denen disiplinle Roma'da tanışmış, estetik profesörü Petini genç Vehbi'nin konuyu ciddiye almıyor oluşuna üzülüp onu sık sık karşısına almış, sevecen bir sesle bir mimarın estetiği çok iyi anlaması gerektiğini anlatmışsa da o hiçbir zaman buna yürekten inanmamıştır. Zevzeklik efendim, boş laf, gevezelik. Fundamental olmak gerek. Bir yığın zevzek yaşamını ipe sapa gelmez detay üzerinde çürütüyor. Burada durup Petini'nin yüzünü belleğinden siliyor. Somut şeyler kotarmak gerek. Sirke ve şarap hikayesi, değil mi efendim? Ha ha ha. Bütün bu somut ve önemli işlerin arasında kadınlara da bir yer vermek gerekir. İyi iş ilişkileri, düzenli bir aile ve insan içine çıkarılır zekada güzel bir eş ile yakından ilgilidir. Ayrıca kadınların olmadığı bir dünya pek koyu renkli olurdu doğrusu. Güzel bir yemekten sonra şöyle nefis bir dondurma yemenin zevki gibi hani. Eh, Kadınlar elbette güzel, zarif, hoş olacaklar. Değil mi efendim? Sütsüz dondurma olur mu hiç? Ha ha ha. Bir kadının vücudu en az yüzü kadar önemliydi Vehbişanlı için. Göğüsleri küçük kadınları eksik ve komik bulurdu. Bacakları düzgün, kalça dolgun olmalı. Adamın eline gelmeli, eller ve ayaklar küçük olmalıydı. Kadının küçük, kolay idare edilir ölçülerde olanı makbulüydü. Bir de gözler var ki Vehbişanlı kadınların gözleri konusunda pek dikkatlidir. Bir kadını değerlendirirken önce gözlerine, sonra göğüs ve kalçalarına bakar. Onu kadının gözlerinin renginden çok iri ve şehvetli bakıyor oluşu etkiler. İkinci karısının gözleri aklına geldikçe hala içi gıcıklanır. Pek de güzel gözleri vardı keratanın. Tek kusuru bakışlarına sinmiş bir çeşit hırs idi ki kadınlarda hırsı oldu mu olası sevmez. Hırs erkeklere özgüdür. İkinci karısının başarılı bir göz doktoru olduğunu elbette yadsıyamaz. Yine de kendisi doktor olsaydı çoktan özel hastanesini kuracak finansiyeli toplardı şimdiye kadar. Oysa sağ olasıca Perihan tutturdu bir akademik hırs, oftalmoloji dernekleri, üniversiteler, makaleler, sempozyumlar, araştırmalar. Bunlar teori efendim, teori para getirmez. Kaç kez anlatmaya çalıştı ama dinletemedi. Evet, sonunda profesör oldu. Gel gör ki zengin olma şansını yitirdi. Kadınlar böyledir işte. Aslında kadınların çalışması yanlış. Kadınlara güzel evler, zarif giysiler, ince, hafif işler yaraşır. Çiçek düzenleme sanatı, ikebana mı diyorlar ona? Resim, edebiyat, müzik, hatta botanik bilimi. Değil mi efendim? Ha ha ha. Bir Vivaldi konseri sırasında tanıştığı Maria, Türkiye'den gelmiş bu iri yapılı, hırslı, atılgan mimarlık öğrencisiyle ilgilenir. Sık sık beraber olurlar, evlenirler. Bu evlilik Vehbişanlı'ya bazı avantajlar sağlayacağı varsayımıyla yapılmıştır ama Maria Mussolini'ye karşıt gruplarda yer alınca aksine tehlikeli olmaya başlar. Bir süre sonra Maria sık sık ortadan kaybolup komünist arkadaşlarını eve getirmeye başlayınca o da kalem takımlarını ve İtalyan gömleklerini toplayıp apar topar memlekete dönmüştü. Şerife Şanlı oğlunun bir gayrimüslim ile evlendiğini asla bilmemiş, bu yüzden de sütünü ona haram etmemişti. Zavallı Maria pek hoş kızdı, dans etmeyi çok severdi. En çok da Arjantin tangolarına bayılırdı. Savaş karmaşası içinde birbirimizi kaybettik diye içini çekerek bürosundaki Modigliani reprodüksiyonuna dalgın dalgın baktığını görenler olduğu söylenir. Vehbişanlı Maria'yı sevmiştir elbette. Onun iri memeleri, iri siyah gözleri, 18 yaşının doğallığı ve yalınlığı aklına geldikçe o an evli olduğu karısıyla sevişir. Hatta İtalyan modasını yakından izliyor olması da Maria'yı sevmiş olduğunu göstermez mi? Çünkü onu elinden tutup gömlekçiye götüren ve ilk stilini oluşturan da Maria idi.